16. Cemiyet durumu ve cemiyet hayatında değişmeler. Cemiyetin manzarası. Müslüman ve Hristiyan tebaanın genel durumu. Abdülmecid devrinde olduğu gibi Abdülaziz zamanında Osmanlı cemiyeti ırk, dil, din ve mezhep yönlerinden tam bir vahdetsizlik göstermektedir. Halkın tek müşterek değeri Osmanlılıktır. Ancak bu kelime siyasi bir terimdir ve yalnız tabiiyet ifade etmektedir. Türk, Arap, Rum, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Bulgar, Sırp ve bunun gibi hepsi Osmanlı kabul edilmekle beraber yaşayış şekilleri, gelenekleri, dünya görüşleri, kültür seviyeleri, devlet bünyesindeki hukuki durumları birbirinden farklıdır. Etnik yönden görülen bu parçalanma din etrafında nispi bir vahdet göstermekte ve cemiyet Müslüman olan halk ile Müslüman olmayan halk olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Osmanlı Devleti İslami esaslara göre kurulmuş bulunduğu için Müslüman halk imparatorluğun birinci sınıf diyebileceğimiz tebaasını teşkil etmektedir. Devlet idaresine iştirak etmekte ve şeriat hükümlerine göre idare edilmektedir. Müslüman olmayan halksa ikinci sınıf tebaadır. Devlet idaresine iştiraki mahduttur. Devletçe verilmiş olan hak ve muafiyetlere göre kendi kendisini cemaatler halinde idare etmektedir. Tebaa arasındaki bu farklılaşmanın başlıca amili dindi. Bilindiği gibi İslamlık sadece bir din değildi. Aynı zamanda bir medeni kanun ve bir ahlak kanunudur. İnsanın aynı zamanda manevi ve maddi ihtiyaçlarını, zeka ve enerjisini tüm olarak tanzim eder. Bu sebeple İslamlık milliyet ideolojisini tanımayan bencil ve beynelmilel bir ailedir. Bütün müminler kardeştirler. Müşterek bir duygu ve inanç onları birleştirir ve birbirlerini sevmeye ve yardımlaşmaya sevk eder. İslamlık bu beynelmilel aile içinde Müslüman olmayan halkın hangi şartlar içinde yaşayacağını da tespit etmiş bulunuyordu. Bu şartların başında da adalet gelmekteydi. Fakat adalet sevgi demek değildir. Bu sebepledir ki Müslüman olmayan topluluklar, İslam bir devletin idaresinde Müslümanlardan bir his duvarı ile ayrılmış bulunuyorlardı. Buysa ortak değerlere sahip bir Osmanlı cemiyetinin meydana gelmesine büyük engel teşkil etmişti. Hristiyan halkın maddi ve manevi durumu. Hristiyan halk Osmanlı cemiyetinde bilhassa şehir ve kasabalarda Müslüman halka nazaran daha refahlı bir durumda bulunuyordu. Bu durum çeşitli amillerin tesiriyle meydana gelmişti. Başlıca amil Hristiyanların dünya görüşüydü. Onlar da Müslümanlar gibi dinlerine son derece bağlıydılar. Fakat onlar gibi fatalist ve hayata küsmüş değildiler. Dünyada yaşadıkları müddetçe mesut ve müreffeh yaşamayı da istiyorlardı. Bu sebeple para kazandıracak işlere girişmişlerdi. Ticaret, sarraflık, bankacılık gibi işleri ellerine almışlardı. Müslüman halkın kıt kanaat geçinmek için kendilerini vermiş bulundukları ziraat ve küçük endüstri gibi kazançlarına da ortaktılar. Bu hususta istismarcılıkta Avrupalılardan evvel geliyorlardı. Askerlik ve memurluk yapmadıklarından işlerini daima devamlı olarak tıkırında yürütmek için imkanlara sahip bulunuyorlardı. Cemaat halinde teşkilatlanmış bulundukları için din, mezhep ve medeni haklar yönünden devletin müdahalesi olmadan kendi kendilerini idare etmekteydiler. Devletin bir baskısı vuku bulduğu halde yabancı devletlere şikayet etmekte ve onların müdahalesiyle vaziyetlerini ıslah etmek yolunu bulmaktaydılar. Müslüman halkın maddi ve manevi durumu, göçler. Abdülaziz devrinde Müslüman halkın durumu önceki devre nazaran daha da kötüleşmiştir. Türlü eyaletlerde çıkan milliyet isyanları neticesinde Müslüman halk, elinde mevcut servetini kaybettikten başka, toprak ve yurdunu da kaybederek aç ve çıplak bir halde imparatorluğun başka taraflarına göç etmek zaruretinde kalmıştır. 1862'de Sırbistan kalelerinin Sırp beyliğine terk edilmesi üzerine, oradaki Türklerin mal ve mülklerini bedel karşılığında Sırplara satmak suretiyle başka taraflara göç etmeleri kabul edilmişti. Fakat buna riayet edilmedi. Türklerin bir kısmı Bosna'ya ve bir kısmı da Anadolu'ya varlıksız ve perişan bir halde sığındılar. Bosna'ya göç etmiş olanların durumunu Ziya Paşa şöyle anlatmaktadır. 1862 senesinde Bosna ciheti teftiş memuriyetine Azamet-i Çakeranem'de bu muhacirlerden birçok hane gördüm ki her birinin vatanında emlak ve akarı ve evlat ve efradını geçindirecek malı var iken şimdi sokaklarda dileniyorlar idi. Bu kadar bin İslam hanesine niçin terk-i diyar ettirildi? Halbuki bu Müslümanların abba ve ecdadı o kalelerin fethinde can ve baş feda etmişler ve malik oldukları arazi ve emlake, maliye ve evkaf hazineleri müzayedelerinde kapatma veyahut atiye suretiyle ele geçirmeyip, belki ol toprakları kanlarıyla yoğurarak hizmetlerine ve dinlerine mukabil almışlardı. Madem ki mutlaka hicret ettirilecekti, eşya-i menkulesinin götürülmesine neden müsaade edilmedi? Ziya Paşa, Abdülaziz'e Londra'da sunduğu layiha. Sırbistan Türklerinin başına gelen bu hal, Kırım ve Kafkasya'daki Müslüman halkın da başına gelmişti. 1854'te yapılan Kırım Muharebesi'nin bir neticesi olarak ve daha sonra Rusların devamlı ve sistemli baskısı sebebiyle Kırım'dan ve Kafkasya'dan Anadolu'ya ve Rumeli'ye sürekli göç başlamıştır. 1854 ile 1864 yılları arasında Türkiye'ye sığınan göçmenlerin sayısı 595 bin kişiye varmaktadır. Bu insanlar gayrimenkul ve menkul mallarını terk ederek ve yalnız canlarını kurtarmak düşüncesiyle yurtlarından kaçmışlardı. Bir kısmı Tuna, Dobruca havalisinde, diğer bir kısmı da Orta Anadolu ile Adana vilayetinde iskan edildi. 1867'de Girit isyanı Adana'nın Hristiyan halkı için olduğu kadar Müslüman halk için de pahalıya mal oldu. Birçok can telef oldu, Müslüman köyleri yakıldı. İsyanın dehşetinden ürken Müslüman halktan birçoğu mal ve mülklerini terk ederek veya hiç pahasına satarak Anadolu'ya göç etti. Anadolu ve Rumeli'ye yerleştirilen göçmenlerin kısa zamanda müstahsil hale getirilerek cemiyete faydalı kılınması, hükümetin bilgi ve anlayışlı bir göçmen politikasına ve bir de halkın refahlı bir durumda bulunmasına bağlıydı. Halbuki hükümetin böyle bir politikası olmadığı gibi halk da sefalet içindeydi. Bununla beraber halk göçmenlerin yerleştirilmesi hususunda hükümetten çok çalıştı. Araba ve hayvanlarıyla onları meccanen taşıdı. Çift ve çubuğunu onlarla taksim etti. Fakat yüksek maaşlarla göçmenlerle uğraşmak üzere görevlendirilmiş olan memurlar bu işlerde de türlü yolsuzluklar yaptılar. Göçmenlerden çoğu zillet, sefalet ve açlık yüzünden öldü. Bunların yetim kalan çocukları cariye diye vükela hazeratına hediye gönderildi. Bir kısım göçmenler de hayvan sürüleri gibi bir bölgeden diğer bir bölgeye sevk edildi. Bu hal birçoklarını isyana sürükledi. Dağlara çıktılar, ormanlara sığındılar. Halkın mal ve mülküne tasallut etmeye başladılar. Eşkıyalığı meslek edindiler. Yalnız Canik sancağında çaldıkları at, öküz ve davarların sayısı 25 bine varmaktaydı. Bu suretle göçmenler istifadeli kılınacak yerde sefalete sefalet kattılar. Sefalet ve ahlak bozukluğu. Sefaleti meydana getiren amillerden biri de ahlak bozukluğuydu. Ahlak bozukluğu yukarıdan aşağıya doğru bir istikamet takip etmekteydi. Herkesin kendi nefsini düşünmesi ve kendisinden başkası yokmuş gibi hareket etmesi şeklinde tecelli ediyordu. Sultan Abdülaziz, halkın fakirliği ve sefaletiyle alay edercesine lüks ve şatafatlı bir hayat sürmekteydi. Kendisine saraylar ve köşkler yaptırıyor ve bir kasaba halkı kadar tutan saray mensupları arasında hayat sürüyordu. Sarayda 1200 kadın, 350 aşçı ve yamak, 400 seyis ve ahır hizmetkarı, 400 hamlacı, kayıkçı, 400 hademe-i hassa, müzika eri ve subay, 200 kuşbaz ve cambaz, 2000 hademe, 300'den ziyade yaver, katip, teşrifatçı ve mabeyinci vardı. Bundan başka kahveciler, tütüncüler, çamaşırcı ve harem ağaları da kabarık bir yekün tutuyordu. Bu suretle saraydan çöplenenlerin sayısı 6000 kişiye varıyordu. Ahmet Sayıp, Vakai Sultan Abdülaziz, sayfa 130. Sadrazam ve bükela da padişaha uyarak lüks yaşamak hevesine kapılmıştı. Köşkler, yalılar ve konaklar yaptırılıyordu. Kudreti yetişmeyenlere padişah bizzat köşkler yapıp armağan etmekte ve yüksek atiyeler vermekteydi. Bunlar yapılırken de mucip sebep olarak öne sürülen fikir devletin şeref ve itibarını korumak idi. Halbuki bu şeref ve itibar da yabancılardan borçlanmak suretiyle elde edilen parayla idame ediliyordu. Padişah ve vükela böyle yaşarken memurlar ve askerler son derece perişan bir durumdaydı. Ziya Paşa yukarıda sözü geçen layihada bu durumu şu tabloyla canlandırmaktadır. Askerin tahsisatı 15-20 ve diğer memurların maaşları 8-10 ay bir gecikmeyle veriliyordu. Askerler bazı yerlerde miyat üzere elbise bulamayıp kışta kar yağarken beyaz pantolonla nöbet mahallinde donmakta ve çok kere aç ve çıplak kalmakta olduklarından içlerinden gizli gizli avuç açıp dilenenler ve hırsızlık ve yol kesicilik edenler bulunur. Ehil ve ayal sahibi devlet memurları için maaşsız geçinmek mümkün olamayıp nice namus sahibi olan adamlar kendilerine yakışmayacak hareketlerde bulunmaya mecbur oldular. Ordu mevkilerinde ve muharebelerde bulunan zabitlerin İstanbul'daki hanelerine havale ettikleri beşer onar kuruş maaşlar ve yatırılmakta olan resmi binalar tahsisatı vakti zamanıyla verilmediğinden nizamiye ve tersane hazinelerinde kadın ve çoluk çocuk ve ırgat ve rençper arbedesinden geçilmez ve bir takım dul ve kimsesiz kadınların geçinmek için para vermek suretiyle aldıkları sehimlerin ve hazinenin istihane eylediği envali eytamı faizleri ve beşer onar kuruş aceze ve fukara maaşları ay başlarında verilmemekle maliye hazinesi avlusunda her gün birkaç bin kadın ve çocuk ve fukara toplanarak çıkışırlar ve maliye nazırının yüzüne karşı ağızlarına gelen küfürleri söylerler ve kalabalıktan kol kırılır, göz çıkar, gebe kadınlar çocuk düşürür ve maliye nazırının odası karakol altında muhafaza edilir ve canı yanıp çok gürültü çıkaran kadınlar imam evlerine ve erkekler zaptiye hapishanesine gönderilir ve ekseriye maliye nazırı gizli merdivenden inip arka kapıdan arabasına biner ve savuşur. Padişahla vükelanın sefaati, memurlarla askerlerin sefaleti Osmanlı cemiyetini hasta ve felçli bir duruma getiriyordu. Sultan Abdülaziz, Sadrazam Ali ve Fuat Paşalar, Abdülmecid devrinde fetva ve Haddi Humayun'la yasak edilmiş olan rüşvete tenezzül ediyorlardı. Mısır Hidivi İsmail Paşa'dan kapı yoldaşı namı altında para kabul ediyorlar ve mukabilinde muhtariyet fermanının imtiyazlarını genişletiyorlardı. Mahmud Nedim Paşa ve yakınları da Rus elçisi Ignatieff'ten kıymetli hediyeler kabul ederek mukabilinde onun siyasi oyunlarına boyun eğiyorlardı. Memurlara gelince günlük hayatlarını temin etmek için büyüklerin bu hareketlerine imtisalen rüşvet almak zorunda kalıyorlardı. Böylece bu merbut rüşvet hastalığı bir mikrop gibi cemiyetin ahlaki değerlerini kemiriyor ve halkta devlete olan saygıyı ve güveni tahrip ediyordu. Bu kısa açıklamada gösteriyor ki Osmanlı cemiyetinin ahlak bozukluğu maddi sebeplerden ileri geliyordu. Hükümet bu sebepleri izale etmek kudretinde bulunmaktan başka hareketleriyle onları devamlı kılıyor ve meşru gösteriyordu. Bununla beraber Abdülaziz devrinde ahlaki sahada olmasa dahi hukuk alanında ve bazı içtimai usullerde cemiyette bir takım yeniliklerin yapılmış olduğu görülmektedir. Cemiyette değişmeler. Tebaanın bütününü ilgilendiren değişmeler. Din ve mezhep esasına göre cemaatlerden kurulmuş bulunan Osmanlı cemiyetinde içtimai değişmeler 2. Mahmud devrinde başlamıştı. Bu padişah giyimde Avrupalı kıyafeti yani fesle, setre ve pantolonu kabul ettiği için cemaatleri birbirinden ayıran dış hususiyetler ortadan tamamen kalkmış oldu. Müslüman olmayan halktan bir kısmı şapka taşımaya devam ettikleri için bu yönden bir şekil farkı devam etti. Müslüman olmayan halkın milliyet şuurunu idrak etmeye başlamasıyla milli isyanlar baş gösterince bu halkı imparatorluğun mukadderatıyla alakalandırmak ve onu devlete bağlamak lüzumu hasıl oldu. Bu yönden de tebaa arasında din yönünden meydana gelmiş olan hukuki farkların ortadan kaldırılması gerekti. Gülhane hattıyla tebaa arasında cins ve mezhep yönünden hiçbir farkı gözetilmeyeceği ilan edildi. 1856'da ilan edilen ıslahat fermanıyla Müslüman olmayan tebaanın da Müslüman tebaa gibi siyasi haklara sahip bulunacağı ve devlet idaresine iştirak ettirileceği vaat edildi. Fakat aynı fermanla Hristiyan cemaatlerin imparatorluk bünyesinde elde etmiş oldukları içtimai ve mezhebi hakları bir daha tanzim ve teyit edildi. Böylece cemaatler esasına göre kurulmuş bulunan Osmanlı cemiyeti Abdülaziz devrinde de devam etti. Osmanlı cemiyetinde fertler arasında hukuk eşitliğini sağlamak maksadıyla Gülhane Hattı Hümayunu'nda ve ıslahat fermanında tespit ve ilan edilmiş olan hükümlerini yerine getirmek kolay değildir. Abdülmecit devrinde vilayet meclislerine Hristiyan üyeler de alınmaya başlanmıştı. Fakat Hristiyanların orduda hizmet görmesi ve yüksek memuriyetlere tayini hiçbir terakki kaydetmemişti. Müslüman umumi efkarı bu çeşit yenilikleri hoş görmüyordu. Zaten devlet adamlarının da bu hususta ciddi endişeleri vardı. Çünkü Hristiyanlar çocuklarını daha iyi yetiştiriyorlar ve hatta Avrupa'da bile tahsil ettiriyorlardı. Tam bir eşitlik halinde devlet memuriyetlerinin çoğunu onlara vermek icap edecekti. Böyle bir ihtimali önlemek için ve aynı zamanda eşitlik prensibini korumak için büyük memuriyetlere geçmek hususunda Türkçe bilmek şartı kondu. Avrupa büyük devletleri Abdülaziz devrinde ıslahat fermanıyla Hristiyanlara vaat edilmiş olan siyasi hakların gerçekleştirilmesi için ısrar ettiler. Onların başlıca istekleri şu noktalara inhisar ediyordu. Cemiyetler halinde yaşayan Osmanlı tebaasının kaynaştırılmak suretiyle aralarındaki farkların kaldırılması, bütün tebaa için müşterek bir medeni kanun kabul edilmesi, öğretimin Fransızca yapılacağı bir lise açılması, din ve mezhep farkı gözetilmeksizin kapısı herkese açık bulunan bir Darülfünun, üniversite kurulması ve büyük memuriyetlere Hristiyanların da Müslümanlar gibi getirilmesi. Kitabımızın muhtelif bölümlerinde de işaret edildiği gibi Abdülaziz devrinde bu konularda bazı terakkiler kaydedildi. Medeni kanun yapılmadıysa da mecelle meydana getirildi. Bütün tebaa çocukları için Fransızca öğretim yapan Galatasaray Lisesi kuruldu. Darülfünun açıldı ve Hristiyanlardan da nazırlar tayin edilmeye başlandı. Müslüman halkı ilgilendiren değişmeler. Abdülaziz devrinde hükümetin Müslüman halk için takip ettiği içtimai politika, ortak değerlere sahip bir Osmanlı tebaası meydana getirmek prensibiyle tezat halindedir. Müslüman halk asırlar boyunca her hususta ihmal edilmiş bulunduğu için gerçekte dinle alakası bulunmayan kesif bir taassup içinde bulunuyordu. Hükümetin bu taassubu bir anda kaldırması mümkün değildi. Fakat taassubun hafifletilmesi için çalışması zaruriydi. Halbuki rastlanan kayıtlar bunun aksine hareket edildiğini göstermektedir. Nitekim 1867'de hükümet Ramazan ayı münasebetiyle gazetelerle neşrettiği bir ilanda dini mazereti olmayanların oruç tutmaya mecbur olduklarını, dini mazeretleri sebebiyle oruç tutmayanların da oruç bozdukları görüldüğü halde cezalandırılacaklarını bildirmektedir. Aynı tarihte başka bir ilan ile kadınların Ramazan ayındaki hareketleri sıralanmaktadır. Namaz ve vaaz için kadınlar Sultanahmet, Laleli ve Şehzade camilerine gidecekler ve bu camilerden başka büyük camilere gitmeyeceklerdir. Namaz ve vaaz vakitlerinde mezkur 3 camide cami hademelerinden başka erkek bulunmayacaktır. Kadınlar yaya veya arabayla iftar için bir yerden diğer bir yere giderken yollarında dosdoğru yürüyecekler, kalabalık yerlerde duraklamayacaklar ve gezmeyeceklerdir. Keza eşya satın almak için gerek çarşıda gerek sair mahallelerde gezindikleri vakit dükkan ve mağazaların içine girmeyip dükkan ve mağazanın önünde durarak istedikleri şeyleri satın alacaklardır. Takvimi Vekai 7 Kanuni Evvel 1284. Bu kayıtlardan da anlaşılıyor ki devlet Abdülaziz devrinde dini karakterini tamamen muhafaza etmekte ve Müslüman halkın her türlü hareketlerini dinde mevcut imiş gibi gösterilmiş olan fakat hakikatle dinle bir ilgisi bulunmayan batıl bir takım inançlara göre ayarlamaktadır. Bu devrin devlet adamları gerçekte mutaassıp bulunmamalarına rağmen halkın taassup içinde bulunmasını bir hikmeti hükümet olarak kabul etmektedirler. Bu sebeple halkın taassubunu körükleyecek ve devam ettirecek hadiselerin istismarında da kusur gösterilmemektedir. Bu istismara örnek olarak Nalın-ı Şerif olayını işaret etmeyi faydalı buluyoruz. Topkapı Sarayı'nda mübarek emanetler arasında Peygamberimizin bir tek nalını da bulunmaktadır. 1872'de bu nalının diğer tekinin Canik'te bulunduğu şai olur. Nalın Canik'ten Samsun'a bir katır sırtında gönderilir. Samsun halkı başta mutasarrıf olmak üzere şeyhler, medrese talebeleri, askeri ve sivil memurlar ve çok kalabalık bir halk topluluğuyla nalını karşılamak için Samsun'a yarım saat mesafede bir yere karşıya çıkarlar ve büyük merasimle karşılarlar. Bundan sonra nalını Samsun'dan alıp İstanbul'a getirmek için hükümetçe 11 kişilik bir heyet Şiar-ı Nusret vapuruyla Samsun'a gönderilir. Samsun mutasarrıfı nalın kucağında bulunduğu halde büyük merasimle vapura gider ve onu vapur süvarisine teslim eder. Nalın İstanbul'da da büyük merasimle karşılanır ve Topkapı Sarayı'nda ziyaret edilmesi için özel bir program hazırlanır. Bu nalın olayının sebep olduğu mucizeler ve kehanetler gazetelere intikal etmiştir. Nalını Samsun'a getirmekte olan katır, koyun sürülerinin hizasından geçtiği sırada nalının cazibesine kapılan koyunlar katırın etrafını almışlar ve hazin hazin meylemişlerdir. Kötürüm bir ihtiyar yürümüş, yıkanan nalın örtüsünün suyunu içen 4 yaşında kötürüm bir çocuk iyi olmuştur. Nalın olayını yazan muharrir de asırlarca birbirinden ayrı bulunmuş olan bu iki nalının bir araya gelmelerinin Padişah Efendimizin ruhani kudretinin bir eseri bulunduğunu, nalınlardan birinin devletin bahri kudretini, diğerinin de berri kuvvetini temsil ettiğini ifade ederek Osmanlı Devleti'nin düşmanlarına muzaffer olacağı kehanetinde bulunmuştur. Bu nalını şerif olayı karşısında hükümetin davranışı ve halk arasında şai olan mucizeler de gösteriyor ki, İslam dininin öz ve saf prensipleri unutulmuş ve İslam cemiyetinde hurafelerle batıl itikatlardan yoğrulan ve bir dereceye kadar fetişist bir karakter iktisap eden bir din zihniyeti hasıl olmuştur. Bu zihniyet cemiyetin canlılığını kaybetmesine, uyuşuk ve kötümser olmasına sebep olmuştur. Bununla beraber Abdülaziz devri uleması için de bu batıl zihniyetten kendisini kurtaran ve dinin gerçek manasını idrak etmiş olan çok az sayıda da olsa kimseler vardı. Cevdet Paşa bunlardan biriydi ve başta geliyordu. Cevdet Paşa Müslüman olmak isteyen ve Bab-ı Meşihat'ten kendisine İslamlığı takdim etmesini isteyen bir Alman muharririne yazdığı 8 Nisan 1872 tarihli mektubunda İslamiyet hakkında şöyle demektedir. Şurasını ihtara mecburum ki İslam dininde klerje denilen ruhbaniyet merasimi olmadığından sizin İslamınız bizim kabulümüze menut değildir. Bizim borcumuz ancak halka nasihat etmek ve bilmedikleri şeyi öğretmektir. Ulemanın şeref ve imtiyazı ancak ilim ve adaletin şanına itinaden naşidir. Diyanet ancak Allah'la kul arasında bir keyfiyettir. İslam dininin esası iki sözden ibarettir. Biri, Cenab-ı Hakk'ın birliğini tasdik etmektir ki, Arapça La ilahe illallah kelimesiyle eda olunur. Diğeri, Muhammed aleyhisselavat ve selam hazretlerinin Resul olduğunu tasdiktir ki, Arapça Muhammeden Resulullah kelamıyla eda olunur. Bu iki kelamı kalben tasdik eden, yani Cenab-ı Hakk'ın birliğine ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğine iman eyleyen kimse mümindir. Fakat Müslim tanınmak ve ledellicap İslam'ına şehadet olunmak için bu iki sözü lisanen söylemesi lazım gelir. Bu suretle Müslüman olan kimseye Allah'ın bir takım tekalifi taalluk eder. Bu tekalifi icra etmemekle gerçi dini İslam'dan çıkmış olmaz. Lakin günahkar olur. Bu teklifler namaz ve oruç ve zekat ve hac gibi Allah'ın emreylediği katli nefs ve zina ve livata gibi nehi ettiği şeylerdir. Tanrı ile kul arasına girilmez. Bir Müslüman ettiği günahlardan taip ve müteneffir olur ve affını niyaz eylerse Cenab-ı Hak anı affeder. Fakat kul hakkından beyaget sakınmak lazımdır. Zira kul hakkını dünyada alamazsa ruzi mahşerde ister. Kimsenin kalbini kırmaktan sakınmalıdır. Aziz ve muntakim olan Allah kalbi kırık olanlara yardım eder ve çok defa zalimin cezasını ahirete bırakmayıp dünyada icra eyler. Cevdet Paşa'nın İslam dininin esasları hakkında verdiği bu bilgiden devletin İslamiyet hakkındaki resmi görüşü ve halkın hurafeler ve batıl İtikatlarla yoğrulmuş anlayışı arasında ne derecede açık bir fark bulunduğu kolayca anlaşılmaktadır. İslamiyet inanç sistemi olarak ferdi hürliğe götürdüğü halde yanlış anlaşılması neticesinde ortaya çıkan şekli onu bu hürlükten çok uzaklaştırmış bulunuyordu. Bu hal cemiyette kültür değişmelerini güçleştiriyordu. Bununla beraber Kırım Muharebesi münasebetiyle Fransız ve İngiliz ordularının dost ve müttefik sıfatıyla Osmanlı cemiyetiyle temas etmesi, Şark'la Garp arasında mevcut buz duvarının erimesi hususunda esaslı bir başlangıç oldu. Görünüşte bu ordular Türk ordularıyla birlikte Osmanlı topraklarına ve halifenin makarı olan İstanbul'a müteveccih Rus tehlikesini önlemek için birlikte harp ediyor ve kan döküyordu. Böylece Osmanlı cemiyeti ile Avrupa cemiyeti arasında bir dereceye kadar bariz bir kan kardeşliği kurulmuştu. İstanbul'da bilhassa bu olaydan sonra alafranga parola haline geldi. Alafranga adetler ne kadar köksüz ve sati itibar edilirse edilsin, garplılaşmanın bir merhalesi olarak kabul edilmek icap eder. Alafrangacılık, Batı adetlerinin Osmanlı cemiyetine kabul edilmesi şeklinde tecelli etmeye başladı ve Batı'nın dil, hukuk ve daha başka müesseselerinin alınmasını kolaylaştırdı. Alafrangacılık yukarıdan aşağı bir hareket oldu. İlkin Türk cemiyetinin seçkinleri, yüksek mevkiler işgal eden memurları bu hareketi başlattılar. Ailenin temeli değişmeden atmosferi değişti. Evlerin ve konakların içi garplılaşmaya başladı. Evlerde masa ve koltuk, kanepe kullanıldı. Fakat bağdaş kurularak oturmaya elverişli minderler de muhafaza edildi. Keza sini ve sofrada muhafaza edildi. Fakat çatal, kaşık ve bıçak sofraya kabul edildi. Redingot kıyafetler arasında yer aldı. Ancak redingot altında entari de muhafaza edildi. Yabancı dil, memurlukta terfi ve terfih vasıtası olarak geçmeye başladığı için varlıklı aileler çocuklarına dil öğretmek için yabancı mürebbiyeler getirttiler. Bunlar yavaş yavaş kalfaların ve dadıların yerlerini almaya başladılar. Avrupa'ya türlü memuriyetlerle giden yüksek memurlar çocuklarını da beraber götürmeye başladılar. Bundan başka Türkiye'de Galatasaray Lisesi, Harp Okulu, Tıp Okulu gibi Fransızca öğretim yapan veya yabancı dile yer veren okullarda öğrenciler yabancılarla temas etmeye başladılar. Bu suretle Osmanlı cemiyeti ile Garp arasında mevcut uçurum, hiç olmazsa Osmanlı cemiyetinin yüksek tabakası mensupları için bir köprüyle aşılacak bir hale getirilmiş oldu. Osmanlı cemiyeti ile Garp cemiyeti arasında böyle bir köprünün kurulması, Osmanlı cemiyetinde Garp'in taklit edilmesine, Garp cemiyetinde de Osmanlı cemiyetinin tenkit edilmesine yol açtı. Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu'na gelip de Türklerle temas eden Avrupalılar, hükümetçe siyasi ve hukuki sahada yapılmakta olan garplılaşma teşebbüslerini yeter görmeyerek cemiyetin garplılaşması için düşünceler serdetmeye başladılar. Üzerinde mutabık kaldıkları ana düşünce bilhassa kadın eğitimine önem verilmesiydi. Baron Prokesh bu konuda Türkleri ikna etmenin güç olduğunu 1867 tarihli bir muhtırasında şöyle ifade etmektedir. Kadın meselesine gelince son derece itina zaruridir. Avrupalı kadınların kurtuluş hareketleri Türklerin nezdinde bir terakki değil fakat bir skandaldır. De Gaston aynı tarihte Türk cemiyetinin garplılaşması için, Türk kızları için mektepler açılması işte imparatorluğu değiştirmek için en iyi tedbir. Şu şartla ki bu mekteplerde hükümetin kontrolü altında eğitim Hristiyan kadınlara tevdi edilmelidir. Yabancı kadınlardan Türkiye'ye gelmek fırsatını bulanlar da Türk aileleriyle temas ederek onlarla Türk kadınının durumu hakkında mübahezelerde bulunuyorlardı. Cevdet Paşa'nın maruzatında bu hususta şu satırlara rastlanmaktadır. Hristiyanların İslam cemiyeti hakkında irat eyledikleri başlıca itirazları esaret, boşanma, giyinme ve çok kadınla evlenme bahisleri olup, evimize gelen Avrupa madamlarıyla aliye cariyeleri aralarında bu meselelere dair pek çok mübaheseler cereyan eylemiş bulunduğundan, geçen yıl aliye cariyeleri bunlardan en mühim olanlarını toplayarak Nisvan-ı İslam namıyla bir risale kaleme almıştır. Bu risalede İslamiyet'te kadının mevkiini gösteren hadisler toplanmış ve izah edilmiştir. Bunlardan bazılarını yazıyoruz. İlim tahsili erkeğe ve kadına bir nispette farzdır. Kadın ve erkek yek diğerinin mütemmimidir. Kadının erkek ve erkeğin kadın üzerinde hukuku vardır. Kadın hukuku meselesinin bu surette ortaya konması ve münakaşa edilmeye başlanması, Abdülaziz devrinde kadın eğitimi için çeşitli okulların açılmasını neticelendirdiği gibi, Türk kadınının üzerine çökmekte bulunan içtimai geleneklerin sıkletini hissetmesine ve bu sıkletten kurtulmak için bazı hareketlerde bulunmasına sebep oldu. Çarşaflar daha estetik bir hale geldi. Peçelerin kesafeti erimeye başladı. İlkin İstanbul'da başlayan bu hareket yavaş yavaş büyük vilayetlere de sirayet etti. Mutaassıplar bu durumu hazmedemediler. 10 Temmuz 1872 tarihli bir İstanbul gazetesinde bu konuyla ilgili olarak şu satırlara rastlanmaktadır. Ahlak bozukluğu yalnız İstanbul'a münhasır kalmayıp Osmanlı memleketlerinin dört bir tarafına kolera gibi bulaşmaktadır. Mesela Saraybosna'ya, İstanbullulardan ve ecnevilerden bir takım iğrenç ve meşru olmayan adetler girmiştir. Erkekler kerpetenle tutulmaz derecede dar pantolon giymektedir. Kadınlarımızsa yaşmak yerine örümcek ağına benzer peçeler koymak suretiyle yüzlerini ve boğazlarını bambaşka heyette teşhir etmektedir. Bu satırlardan anlaşılıyor ki mutaassıpların ahlak kelimesine vermekte olduğu mana, ruhla hiçbir münasebeti ve irtibatı bulunmayan şekillerden ibarettir.